Ayrım 7.
Sayfa 128. Ellerine geçen paranın miktarı yaşamak için gerekli olan harcamanın yarısını karşılayacak kadardı. Bu yardımı alanların durumu her yıl ihtiyaçları ve yetenekleri göz önüne alınarak yeniden belirlenmiştir. Bu yardımı alabilmek için öncelikle başvuran kişinin Atina vatandaşı olması ve asgari bir mülke sahip bulunması zorunluydu. Bilindiği gibi Atina'da yurttaşlık atadan oğula geçmekte, uygulanmakta olan doğrudan demokrasiye yalnızca yurttaşlar katılabilmekte ve şehrin nimetlerinden yararlanabilmekteydi. Atina'da yaşayanların tümü Atina vatandaşı değildi, köleler ve yabancılar vatandaş sayılmazlardı. Roma zamanında İmparator Hadrian özürler için iyileştirici bazı önlemler uygulamaya koymuştur. Ancak Atina'da Solon tarafından sağlanmış olanaklar ne kapsam ve biçim yönünden ne Roma'da ne de bilindiği kadarıyla diğer Roma şehirlerinde mevcuttur. Antik çağlarda körlerin çoğunluğunun günlük yaşamı incelenirken dilencilik konusuna biraz daha yakından bakmakta yarar bulunmaktadır. Kör nüfus içinde yukarıda yer verilen başarılı körler ve diğerlerinin yanında büyük çoğunluk dilencilik yaparak geçimini sağlamak zorunda kalmaktaydı. Tapınak önlerinde halkın yoğun bulunduğu yerlerde, sanat ve kültür merkezlerinde, amfiteyatroların kapılarında, panayırlarda körler topluluk oluşturarak dilenirdi. Hatta birkaç farklı özüre sahip insan bir araya gelerek daha acınacak bir manzara oluşturmaya, böylece daha fazla yardım toplamaya çalışılırdı. Dilencilik patronları ve yöneticileri bulunan herkesin yapacağı işin belli olduğu iyi örgütlenmiş bir meslek şeklini almış durumdaydı. Stoacı düşünür Seneca, M.Ö. 3, M.S. 65, Roma'daki körlerin dilenciliğiyle ilgili olarak şunları yazmaktadır. Dilenci patronları akşam olunca dilencilerin topladığı parayı sayardı. Eğer az getirmişlerse niye para az? Kırbacı verin bana, şimdi istediğin kadar ağlayıp yardım dilenebilirsin. Bunu yoldan geçenlere göstermiş olsaydın daha fazla para toplardın. Kuşkusuz dilenciliğin yanı sıra pek çok özürlü kimse yaşamını sürdürebilmek için suça ve fuhuşa yönelmiştir. Maddi durumu iyi olan körler ihtiyaçlarını karşılayarak daha rahat bir hayat sürdürürken, yoksul körler körlüğe ek olarak bir de yoksullukla mücadele etmek zorunda kalmaktaydı. Bu da normal bir yaşam sürdürememelerine ve dolayısıyla erken yaşta ölmelerine yol açmaktaydı. Antik çağlarda körlerin sosyal durumunu inceleyen Gutenberg, 1968 tarihini taşıyan bir çalışmasında şunları yazmaktadır. Görme gücü elinden alınmış kimselerin genellikle topluma yük olduğu düşünülürdü. Bu nedenle bu tür kimselere bilinçli bir acımasızlık çerçevesinde davranılırdı. Doğal olarak böyle bir davranış biçimi bu kimselerin erken yaşta ölmesi yüzünden sayısını azaltıcı bir etki yapardı. Hristiyanlıkla birlikte gelen bu kimselere anlayışla yaklaşılması görüşü henüz antik çağlarda söz konusu değildi. Yaygın uygulama körlerle birlikte diğer bedensel kusuru bulunan bireylerin toplum dışına atılması hatta öldürülmesiydi. Roma İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinden itibaren halka bu durumdaki mutsuz bir kişiye yiyecek ve içecek vermenin ona yapılmış katmerli bir kötülük olacağı telkin edilmiştir. Hem verdiğin nasıl olsa işe yaramayacak hem de ona bunu vermekle çilesini uzatmış olacaksın. Şunu da eklemek gerekir ki tüm Yunan ve Roma dönemlerinde bir tane bile olsun bir öksüz yurdu ya da yoksullar evi kurulduğu görülmemiştir. Bu nedenle antik toplumda körlüğün çoğu durumda ölüm cezasından daha kötü bir cezalandırma biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun istisnalarının bulunması olsa olsa bu genel çıkarsamayı doğrulayıcı bir unsur olarak kendini göstermektedir. Topluma hiçbir faydası olmayan bu yiyici takımına o zamanlar gösterilmiş olan bu davranış biçimi, günümüzün totaliter rejimlerinde de benzer şekillerde uygulanmıştır. Gutenberg, 1968, sayfa 14. Antik çağlarda körlerin durumunu kısaca özetlemek gerekirse şunları söylemek mümkündür. Genel olarak körlük, bir kimsenin başına gelebilecek en büyük talihsizlik olarak kabul edilmekte ve sıklıkla kişiye verilmiş bir ceza olarak değerlendirilmektedir. Üstün zeka gücüne sahip olduğu kabul edilenler ise eğer bu kimseler olağanüstü efsanevi kişiler olarak düşünülmüyorsa en azından belli bir saygı gösterilmektedir. Körlerin çoğuna hemen hemen tamamıyla yararsız kimseler gözüyle bakılmakta, bu nedenle çoğu dilenciliğe itilmekte, hiç kimse bu kimselerin verimli işler yapabileceğine inanarak onları eğitmeyi düşünmemektedir. Körlerin yaşamı sevgisiz ve ışıksız geçip gitmektedir. Kretschmer, 1925, sayfa 25. İnsanın aklına ister istemez şöyle bir soru geliyor. Günümüze kadar gelebilmiş pek çok değeri ve güzelliği üretmiş antik Yunan ve Roma kültürleri nasıl oluyor da yaşlılık ve özürleri dolayısıyla avantajsız durumdaki yurttaşlarına herkesin yaşama düzeyinde insanca yaşama koşulları sağlamakta yetersiz kalmıştır? Löwenfeld bu duruma yol açan çeşitli etmenleri şu şekilde sıralamaktadır. 1. Klasik antik devirler seçkince aristokrat bir nitelik taşımaktaydı. Yoksulluk, sefalet, toplumda farklı olmak, kölelik gibi böyle bir ortamda doğal karşılanmakta, bu yaşamın bir gerçeği olarak doğal bir durummuş gibi algılanmakta ve erki elinde bulunduranlar bunu değiştirmek için acil bir gereksinim duymamaktaydı. Kuşkusuz buna gösterilebilecek tek istisna Solon dönemi Atina'sıdır. Sosyal adaletsizliklere ve ekonomik anlamda eşitsizliklere seçkin aristokrat yapının genel ilgisiz tutumu açısından eski Yunan ve Romalılar, Mısırlılar, Çinliler ile ve hatta Rönesans dönemi İtalya'sı ile ortak özellikler göstermektedir. 2. Yunan ve Romalıların ideal güzellik ve kuvvet anlayışı vücut bozukluklarını anlayışla karşılayıp hoş görebilmeye değil, olsa olsa onların varlığına katlanmaya kadar ulaşabilmiştir. Antik çağ kültüründe bir anlamda güç, güzellikle eş anlamlıydı. Platon diyaloglarında güzelliğe olan tutkusunu vurgulamış ve öngördüğü ütopik devletinde savaşçı, prestij ve önem bakımından filozofun hemen ardında yer almıştır. Kuşkusuz bu idealler vücutça normal dışılığı, savaşmaya yetersizliği, vücut bozuklukları kavramını reddetme anlamına gelmektedir. 3. İnsan onurunu görmezlikten gelen yanıyla antik çağların benimsenmiş kurumu olan kölelik, toplumun büyük çoğunluğunun içinde yaşadığı sefaleti ve sıkıntı çeken kesimlerin yaşam biçimini, diğerlerinin gözünde sosyal yaşamın normal bir girişi olarak kabul etmeye eğilim göstermelerine yol açmakta ve bu olguların sosyal düzenin alışılmış bir parçası olduğunu düşüncesini geliştirmekteydi. 4. İnsan ya da hayvanların kurban edilmesi eski Yunan ve Roma inanışında yaygın uygulamalardandır. Bu gibi kurban edişler insan yaşamının değerine ilişkin duyarlılığı köreltmekteydi. Kuşkusuz her bir etmen bu sonucun doğmasında aynı oranda belirleyici olmamıştır. Ne var ki bunların toplam etkisi insanların ilgi alanını kötü durumda yaşamakta olan özürlülerin sorunlarından uzaklaştırmış ve toplumsal yaşam koşullarını değiştirmiş, çalışmalara duyarsızlığı arttırmıştır. Löwenfeld, 1975, sayfa 22-24. Bizantium, İstanbul şehrinin kuruluş efsanesi. Mitolojide hemen hemen her olayın ve her yerin bir efsanesi olur da yüzyıllarca çeşitli yönleriyle dillere destan İstanbul şehrinin kuruluşuna ilişkin bir efsane olmaz mı? İstanbul'un tarihini ele alan hemen hemen her kitapta bu şehrin ilk dönemlerindeki adı olan Bizantium'un kuruluşuna ilişkin şu efsane anlatılır. Antik Yunan şehirlerinden Megara'nın yöneticisi Bizas kendi adını taşıyan bir şehir kurmak ister. Bu şehri nereye kurmak gerektiğine bir türlü karar veremez. Şehrini nereye kurması gerektiğini öğrenmek üzere Delfi şehrindeki kahinlere danışmaya karar verir. Delfi'deki kahinler Tanrı Zeus'un yeryüzündeki sözcüleri durumundadır. Bunlar kız çocuğu elbisesi giymiş yaşlı kadınlardır. Kendilerine danışmaya gelen kişileri mistik dumanlar ve kokular bulunan odalarında kabul ederler, üçlü bir saç ayağı üzerinde oturtur ve defne yaprağı çiğnerken yarı trans halde kehanette bulunurlardı. Danışmaya giden kişiler işittiği belli belirsiz sözlerden anlamlar çıkarmak üzere uğraşır dururdu. Böyle bir atmosferde şehrini nerede kurması gerektiğini soran Bizas'a kahinler, körler ülkesinin karşısında cevabını vermişti. Körler ülkesi neresi olmalıydı ki karşısında şehrini kurmalıydı? Ünlü komutan ordusuyla körler ülkesini aramak için yıllarca gezdi durdu. Ordusuyla şimdiki İzmir'in bulunduğu Smirna yörelerinde karaya çıktı ve yavaş yavaş Ege kıyılarından kuzeye doğru yürüdü. Sonunda kahinlerin körler ülkesi olarak belirttiği yeri bulduğunu düşündüğü bir yere geldi. Yaklaşık 20 yıl süren arayışının nihayet son bulmakta olduğunu düşündü. Bizas'ın ordusuyla geldiği bu yer bataklık, sineklerin kol gezdiği, denizden gelecek tehlikelere karşı savunmasız bir düzlüktü. Kalkedonya adı verilen bu yerleşim yerinde büyük sayılmayacak bir insan topluluğu bulunmaktaydı. Burası İstanbul'daki Kadıköy'den başkası değildi. Kalkedonya adıyla bilinen yörenin antik dönemlerde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açıldığı Anadolu kavağı sırtlarından başlayarak bütün Anadolu yakasını kapladığı söylenmektedir. Kalkedonya'da M.Ö. 12. yüzyılda Fenikeliler tarafından getirilip bırakılan bir insan topluluğunun yaşadığı bilinmektedir. Kitaplarda anlatıldığı şekliyle efsane şöyle sona ermektedir. Asker gözüyle yerleşim yerini savunulabilirlik açısından inceleyen Bizas, boğazın karşı yakasına baktı ve Sarayburnu sırtlarını gördü. Denizden gelecek saldırılara karşı daha iyi savunulabilecek o yerleri Kalkedonyalıların görmemiş olmasını yadırgadı ve burada yaşayan insanların kör olması gerektiğini düşündü. Kahinlerin kendisine kör dediği insanlar bunlar, Kalkedonya'da körler ülkesi olmalıydı. Bu sonuca vardıktan sonra hemen ordusuyla boğazın karşı yakasına geçti ve Sarayburnu sırtlarında M.Ö. 756 yılında adı Bizantium olan bir şehir kurdu. Efsane bu şekilde sona ermektedir. Diğer bir görüşe göre Bizas Kalkedonya'ya gelmiş ve orasını kahinlerin mistik şekilde ifade ettiği körler ülkesi olduğunu düşünmüştür. Çünkü gece tanrıçası Hekabe Kalkedonyalıların tanrıçasıdır. Hekabe geceleri dolaşır ve insanların güvenlik içinde yaşamasını sağlardı. Kuşkusuz pek çok kişi gibi biz de bu satırları hoş bir efsane olarak okuyup geçmeyi ya da tanrıça Hekabe'nin temsil ettiği karanlıkla körlük ve körler ülkesi arasında kurulan bağlantının hoş bir rastlantının ötesinde bir şey olmadığını düşünmeyi akla yakın bulabilirdik. Ne var ki ele alınan konu körlük ve Kalkedonya'nın da körler ülkesi olduğunu düşününce efsaneyi burada bırakmaya gönlümüz el vermedi. Öncelikle efsanelerin nereye kadar gerçeği, nereye kadar gerçeküstü olay ve kişileri içerdiği pek belli değildir. Bu nedenle efsane bile olsa Bizantium'un kuruluş öyküsünde geçen Kalkedonya'nın körler ülkesi olması durumu, antik dönemde körler ve körlüğe ilişkin bunca bilgiden sonra neden gerçek olmasın? Ayrıca neden sağırlar ya da topallar ülkesi değil de körler ülkesi denmiştir? Ya da gece tanrıçası Hekabe'nin Kalkedonyalıların tanrıçası olması bir rastlantı mıdır? Körler ülkesi olarak nitelenebilecek kadar körlerle ilgili bir yanı bulunmasa bile mecazi anlamıyla olsun körler ülkesi denmesi, bugünkü yapısıyla Kalkedonya'nın antik çağlardan kopuk duruşunu düzeltecek, antik Kalkedonya ile yeniden bağının kurulmasını sağlayacaktır. Çağdaş uygarlığın sürekli olarak her unsura antik çağlardan bir kök arayışı içinde olduğu günümüzde böyle bir niteleme, Kadıköy'ü dünya körlerinin doğal merkezi durumuna getirecektir. Kaldı ki Kalkedonya'nın körler ülkesi olduğu görüşünü destekleyen bir takım başka gerçekler vardır. Antik çağlarda Kalkedonya gibi bir yerleşim yerinde nüfus ister istemez kalabalık değildir. Bu nüfusun tamamı ya da büyük çoğunluğu kör olmasa bile şu ya da bu nedenle kör olmuş ya da kör edilmiş aralarında birkaç yüz insanın bulunması, bu kör grubunun kendine özgü yaşayışı ve kendine özgü davranış biçimi nedeniyle tüm topluluğu körler toplumu olarak niteleyebilecek özellikler göstermesine yeterlidir. Salgın göz hastalıkları, savaş kaybetmiş ordunun geriye dönenlerinin cezalandırılmak amacıyla kör edilmesi ya da yenen ordunun yenilen ordunun esir düşen askerlerinin gözlerini kör etmeleri gibi durumlar antik çağlarda alışılmış olaylardandır. Bu nedenlere bağlı olarak kör olmuş ya da kör edilmiş kimselerin Kalkedonya'ya bir şekilde getirilmiş ve oraya bırakılmış olması olasılığı incelenmeye değer bir konudur. Ayrıca denizden gelen tehlikelere açık bataklık ve sineklerin kol gezdiği bir düzlükte yaşayan insanların genellikle savunmaya gerçekten ihtiyaç duymayacak, köle bile olamayacak durumda insanlar olması gerektiği mantığa aykırı değildir. Kalkedonya'nın antik Yunan yerleşim yerleri gibi körlük ve körler olayına yabancı olmadığını gösteren başka işaretler de vardır. Mitolojideki Jason ve Argonotlar menkıbesine geçen Tanrı Zeus'un kör ettiği kral Phineus, Kalkedonya'da yaşamıştır ve yaptırdığı sanılan tapınağın kalıntıları bugün Anadolu kabağında bulunmaktadır. Yüzyıllar sonra Bizans İmparatoru Konstantin, M.Ö. 330 yılında putperestlikten Hristiyanlığa geçmiş ve Bizantium'un adını Konstantinopolis yapmıştır. Artık ülkede Hristiyanlık hüküm sürmektedir. O sıradaki Kalkedonya metropoliti yani o yörenin en yüksek dini makamında bulunan kişi durumundaki metras, M.Ö. 361 yılında Hristiyanlığı beğenmeyerek putperestliğe geri dönmüştür. Türkiye ve özellikle İstanbul üzerine onlarca kitabı bulunan Bizans tarih araştırmacısı John Freely, bu kararı ülkede önemli etkilere yol açmış metropolitin kör olduğunu belirtmektedir. O devirlerde bu denli önemli bir konuma gelmiş körlerin bulunması ister istemez o yörelerde toplulukların bu kimselere alışkın olduğu körlere çok sık rastlandığını göstermektedir. Bu bağlamda Kalkedonya'da tarih içinde yaşamış başka ünlü körlerin bulunup bulunmadığına ilişkin yeni araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Durum böyleyken Bizantiyum'un kuruluş efsanesini körler ülkesine getirdikten sonra o yörede gerçekten körlerin yaşayabileceği olasılığı üzerinde bile durmadan çok daha zayıf, inandırıcılığı daha az yönlere çekmeye çalışmak, olsa olsa körlerle ilgili konulardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmakla açıklanabilir. Kanımızca Kalkedonya'nın tarihsel olarak körlerle ilgisinin yanı sıra günümüzdeki Kadıköy ile körler arasındaki ilişkiye de biraz bakmakta yarar bulunmaktadır. Tarihsel açıdan inceleyenler bugünkü durumu, bugünkü toplumsal oluşumları inceleyenler de tarihin bu ince noktasını bilerek ya da bilmeyerek dikkate almayınca, ister istemez tarihsel olaylarla bugünkü toplumsal oluşumlar arasındaki bağda kopukluklar ortaya çıkabilmekte, bazı ipuçlarının yeterince değerlendirilerek izinin sürülmesini olanaksız hale getirmekte ve ucu boşta kalan ve tarih içinde iğreti duran olaylarmış gibi görünmesine neden olabilmektedir. Günümüzdeki Kadıköy, Türkiye'nin körlere en sık rastlanan ve toplumsal dokusuyla körlere en çok alışkın olan yörelerinden biri durumundadır. Körlerin yaşadığı ortamlar, bir araya gelme olanakları ve buluşulan mekanlar, sanki bu ortamın yüzyıllar, hatta bin yıllardır bu insanların yaşamasına uygun olduğu izlenimini vermektedir. Kalkedonya'da bugün körlerin kendi kurduğu ya da körler yararına çalışan dört dernek faaliyet göstermektedir. Şimdiki Kadıköy Postanesi'nin arkasındaki balık pazarında 50-60 metre uzunluğunda küçücük bir sokak vardır. Bu sokağın adı Körler Sokağı'dır. Bu ad bu sokağa hangi tarihte verilmiş olursa olsun neden başka bir isim, haydi başka bir özür grubu değil de körler adının verildiği, buraya kadarki açıklamalar ışığında insanda daha fazla ilgi ve merak uyandıran bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında kurulması kararlaştırılan, hatta memurlardan yapılan kesintilerle inşaat masrafının bir bölümü toplanmış olan Dilsiz ve Amalar Müessese-i İlmiyesi Kadıköy'deki Acıbadem mevkiinde kurulmaya çalışılmıştır. Türkiye Körler Federasyonu bu topraklarda kurulmuştur. Kim bilir, kimileri belki rastlantı diyecektir ama Kalkedonya Türkiye'nin en büyük körler okulunu da kendi topraklarında açmayı başarmıştır. Adeta Delfi şehri kahinlerinin hala kehanetlerini sürdürürcesine. Antik Yunan ve Roma'da felsefenin körlere ve özürlere olan ilgisi. Eski Yunan'da daha eski devirlerden gelen alışkanlıkla özürlerin toplumdan dışlanması, doğaya terk edilmesi ya da öldürülmesi süreci bir yandan bütün acımasızlığıyla sürerken, Anaxagoras, Diogonis ve daha sonra Aristoteles insanı doğayı incelediği gibi incelemeye, onu bütün çıplaklığıyla görmeye çalışıyordu. İncelenen konuların başında insan aklı nous gelmekte, aklı insanın diğer bir insanı anlamaya çalışırken odak noktası olarak almaktaydılar. Platon, M.Ö. 427-347, doğum tarihi kesin değil, vücutça bozukluğu bulunan çocukların ortadan kaldırılmasını anlayışla karşılamış ve öldürülmelerini desteklemiştir. Bu nedenle her toplumsal kesimin kendisine verilen belirgin işlevi yerine getirmesini öngören devletinde, bu düşüncenin sonucu olarak özürlülere, zayıflara ve normal dışı insanlara yer vermemiştir. Daha önce belirtildiği gibi vücutça sağlamlığı ifade eden savaşçı, devletinde filozofun hemen yanında yer almıştır. Üstelik Yunanlıların güzel vücut kavramı, vücut kusurlarının hoş görülmesine karşı olan duyguları harekete geçirmekteydi. Aristoteles, M.Ö. 384-322, Politika adlı kitabında herhangi bir vücut kusuruyla doğan çocukların büyümelerine izin verilmemesi gerektiğini yazmıştır. Bununla birlikte Aristoteles'in yaşadığı dönemde savaşlarda sakat kalanlar, yüksek ölüm oranı, yaygın salgın hastalıklar gibi nedenlerle özürlü hale gelmiş çok sayıda insan günlük yaşamın ister istemez bir parçasını oluşturmaktaydı. Aristoteles ve izleyicileri özür durumu nasıl ortaya çıkmaktadır, insanlar üzerinde ne gibi etkiler yapmaktadır, bu kimselere neler yapılması gerekmektedir gibi sorulara az ya da çok kafa yormuştur. Bunun bir sonucu olarak örneğin Aristoteles bir insanın öğrenme sürecinde konuşmanın oynadığı role dikkat çekerek sağırların eğitilemeyeceği sonucuna varmıştır. Bu düşünce milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış ünlü düşünür Aziz Augustinus tarafından da dile getirilmiştir. Ayrıca çağdaş tıbbın kurucusu Hipokrates epilepsi, yani sara hastalığının beyinde ortaya çıkan doğal süreçlerin verdiği bir zarar olduğunu ileri sürmüştür. Ünlü antik Yunan oyun yazarı Euripides, körlük karşısında yapılabilecek en iyi hareketin daha önce belirtildiği gibi intihar etmek olduğunu belirtmektedir. Stoacı düşünür Seneca, M.Ö. 3 ile M.Ö. 65 yıllar arasında yaşamış, kötürüm ve şekil bozukluğu olan çocukları suda boğmanın, kudurmuş köpekleri ya da tüm bir sürüye hastalık buluşturan hastalıklı sığırları boğmaktan daha fazla düşünülecek bir yanının bulunmadığını belirtmiştir. Roma'da en yaygın felsefi akımlardan biri olan Stoacı düşünce, 19. yüzyılda yaşamış ünlü Alman düşünürü Schopenhauer'ın ifadesiyle yaşamın kötülük ve çirkinliklerine karşı iyi bir zırhtı ve içinde yaşanan durumu katlanılabilir hale getirmekteydi. Bunun yanında kalbi çepeçevre taş bir örtüyle kaplamakta ve onun çektiği acıyı hissetmemesini sağlamaktaydı. Schopenhauer, sayfa 347. Yine Roma döneminde Stoacı düşünürlerden Diodotus ileri yaşta kör olmuştur. Ünlü edebiyatçı ve hatip Cicero onu kendisine diyalektik öğretsin diye evine götürmüştür. Cicero'nun anlattığına göre Diodotus kör olduktan sonra da geometri çalışmalarını sürdürmüş, öğrencilerine şekillerin nasıl çizildiğini sözlü olarak anlatmıştır. Eser, sayfa 105. Önceki sayfalarda değinildiği gibi Plutarkos, M.Ö. 46-120, her iki tarih de kesin değil, yeni doğan çocukların özellikle toplumun aşağı katmanlarındaki aileler için büyük bir sorun olduğunu, ana babaların her yeni gelen çocuğun ailenin kıt kaynaklarına ortak olarak diğer aile bireylerinin paylarını azalttığını düşünmüştür. Sevginin bir göstergesi olarak ileride mutsuz, biçare olacak çocuklarını öldürmek de onlara iyilik edildiğini söylemektedir. Normal çocukları bile bu nedenle öldüren kimselerin özürlü çocukları haydi haydi öldürebileceği son derece mantıklı bir çıkarsamadır. Kaldı ki vücutça görünür bir kusuru bulunan çocukların öldürülmesi devlete yük olduğu düşüncesiyle önceden belirtildiği gibi yasal bir şekle bağlanmış bir uygulama durumundaydı. Eski Yunan ve Roma bilginlerinin yukarıda yer verilen şekilde insana yaklaşımı ve sordukları yalın sorular, o zamanki koşullar içinde henüz geniş halk kitlelerine mal olma ve aynı zamanda bu sorulara tatmin edici yanıtlar verilmemiştir. Bu koşullarda özürleri, yanıtları doğrultusunda anlayarak onları yararlı insanlar haline getirecek, uygun eğitim ve topluma kazandırma yöntemleri ortaya çıkma fırsatı bulamamıştır. Çünkü İsa peygamber ile gelen Hristiyanlık, eski Yunan'da gelişmekte olan bu olumlu yaklaşımı, en azından inceleme merakını bir anda başka bir yöne çekivermiştir. Bu yeni öğreti nispeten kolaycı bir yaklaşım benimseyerek özürlülere yardım edilmesini, onlara acınmasını öngörmüştür. Aristoteles ile başlayan felsefenin özürlülere yakın ilgisinin devamı için, karanlık orta çağın geçmesi ve Rönesans ile gelen aydınlanmacı düşüncenin beklenmesi gerekecektir. 6. Bölüm. Hristiyanlık ve Orta Çağ'da Körler ve Körlük. Hristiyanlığın körlere yaklaşımı. Körlüğün kişinin kendinin ya da ana babasının işlediği bir günah yüzünden kişinin başına geldiği şeklinde İbranilerde var olan inancın yerini Hristiyanlıkta takdir-i ilahi almıştır. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'de şöyle denmektedir. İsa peygamber yoldan geçerken doğuştan kör birini gördü. Havarileri sordu. Efendimiz günahı kim işlemiştir? Bu adam mı yoksa ana babası mı? Ki o kör olarak doğmuştur. İsa cevap verdi. Ne bu adam ne de ana babası günahkardır. Takdir-i ilahi bu adamda kendini göstermiştir. Yuhannes 9:1-3. İncil'de körlerden sık sık söz edilmekte, böylece Hristiyanlar hayır işleri yapmaya teşvik edilmektedir. İncil'de İsa peygamberle kör dilenci Bartimeus arasında geçen şöyle bir konuşmaya da yer verilmektedir. İsa peygamber dilenci Bartimeus'un kendisinden ne istediğini sordu. Kör dilenci, Efendimiz tekrar görmek isterim deyince İsa ona şöyle dedi. Var git yoluna, inancın senin eksiğini tamamladı. O anda dilencinin gözleri açıldı ve İsa'nın yoluna girdi. Markus 10:51-52. Özürlü ve güçsüzlere merhamet ve şefkatle davranılmasını telkin eden ve başta zulme uğrayanların sığınağı olarak ortaya çıkan Hristiyanlık, özürlü ve güçsüzlerin koruyucusu rolünü üstlenmiştir. Hristiyanlığın ortaya çıktığı M.Ö. 1. yüzyıl başlarından itibaren küçük küçük Hristiyan toplulukları ihtiyaç sahibi körlere yardım ediyor ve zengin Hristiyanlar onları evlerinde ağırlıyordu. Kilise ileri gelenleri körlerin yaşamı, refah durumuyla yakından ilgileniyor ve mümkün olan en fazla yardımı yapmaya çalışıyordu. Hristiyanlığın ilk yayılma döneminde körlerin kilise kapılarında sadaka dilenmeleri hoş karşılanmanın ötesinde teşvik bile edilmekteydi. Hatta bir ara kilise önlerinde dilenen körlerin sayısı kiliseye gelen dindarların giriş çıkışını engelleyecek kadar artmıştı. Hristiyan toplulukları büyüdükçe ve kilisenin etkisi yaygınlaştıkça tek tek bireylerin yaptığı hayırları kilise toplayarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başlamıştır. Öncelikli gruplar olarak çocuklar, yaşlılar ve körler görülmektedir. Bugün bile Hristiyanlığın yaygın ve etkili olduğu ülkelerde sosyal yardım uygulamalarında hala bu grupların ayrıcalıklı yerinin olduğu dikkat çekmektedir. Bu yeni dinle gelen yardım biçimi kitabın başından bu yana üzerinde durulan toplumun körlere ve özürlülere yönelik olumsuz tutumlarının tarihsel kökenlerine ışık tutabilecek yönlere işaret etmektedir. Bu anlayışa göre kilise yetkilileri özürlülere yardım çalışmalarını genişleterek yardım alanlar ve yardım edenler şeklinde bir ilişkiyi de geliştirmiş olmaktaydı. İbranilerden bu yana gelişerek sürmüş bu anlayış Hristiyanlık ile daha da yayılmış, hatta bugünkü sosyal hizmet anlayışları üzerinde bu şekliyle etkili olmuştur. Yardım eden kimseler yardımda bulunarak bir yandan yardım edilen kimselerle uğraşmaktan kurtuluyor, diğer yandan vicdanlarını rahatlatıyordu. Yardımlar öyle yapılmıştır ki yardımı alan kişi veren kişiye göre kendini aşağı bir konumda hissetmekle kalmamış, bunun yanı sıra kendine olan güvenden vazgeçmesi ve bağımsız karar verme özelliğini bir tarafa bırakması beklenmiştir. İşin daha acı olan yanı özürlülerin önemli bir bölümü bağımsız olarak herhangi bir yardım görmeden yaşamanın mümkün olmadığına inandırılmış ve yüzyıllar boyu insanların vicdanını rahatlatma görevini kabullenmiş durumda hissetmiştir. Bove, 1978. Yoğunlaşan dilenci kalabalığını kiliselerden uzaklaştırabilmek, bu dilencilerin bakımını daha yeterli ve sürekli hale getirebilmek, kilisenin zaman içinde çeşitlenen hizmetlerini ve karmaşıklaşan hiyerarşik yapısına uygun çözüm bulabilmek için din ileri gelenleri bu kimseleri barındıracak toplu barınma yerleri kurmaya yönelmiştir. Bu kurumların önemlilerine ve gördüğü işleve ilerleyen kısımlarda yer verilecektir. Hristiyanlığın toplumsal ve kültürel yaşama getirdiği olağanüstü canlılık daha ilk yüzyıllarda bir büyük kör bilginin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İlerideki bölümlerde sonraki yüzyıllarda yetişmiş batılı ünlü körlere yer verilecek olmakla birlikte bu büyük bilginle diğerleri arasında önemli bir zaman ve kültürel ve toplumsal ortam farkı bulunduğundan burada söz etmek daha uygun olacaktır. İskenderiyeli Didymus. Milattan sonra 308-395 yılları arasında yaşayan Didymus, gözlerini 5 yaşında alfabeyi ve yazıları öğrenmek için kazdığı tahtanın gözüne çarpmasıyla kör olmuştur. Bilgileri ücretli okuyucular tutarak edinmiştir. Geniş bir ücretli okuyucu grubunun olduğu söylenir. Bilgiye olan doymaz açlığı yüzünden okuyucuları okumaktan yorulur, ancak Didymus dikkati dağılmadan dinleyebilecek durumda kalırmış. Bu sayede teoloji ve İncil konusunda zamanında bir otorite haline gelmiş, felsefe, matematik, astronomi, müzik konularında derin bilgilere sahip olmuştur. İskenderiye Üniversitesi'nde profesörlük yaparken teoloji bilgini ve öğretim üyesi olarak ün yapmıştır. Yetiştirdiği öğrenciler sayesinde erken dönem Hristiyanlık üzerinde önemli etkisi olmuştur. Öğrencilerinin çoğu başta Aziz Jerom olmak üzere daha sonra gelen Hristiyanlar ve Hristiyanlık üzerinde önemli etkiler yapmayı başarmıştır. Bazı kitapları 16. ve 17. yüzyıllarda basılmıştır. Hristiyanlıkla gelen Orta Çağ'daki aciz yurtları. Güçlü Roma İmparatorluğu zayıflayarak ikiye bölünmeye yaklaştığı sıralarda imparatorluk içinde yoksulluk artmış ve yaygınlaşmıştır. Buna paralel olarak yukarıda belirtildiği gibi kilisenin işlevleri artmış ve hiyerarşik yapısı karmaşıklaşmıştır. Geçimini kendi olanaklarıyla sağlayamayacak durumda bulunan ya da kalacak yeri olmayan kimselerin barınması için hospital adı verilen aciz yurtları açılmaya başlanmıştır. Bu yurtlardan ilki Xenedokheion adıyla M.Ö. 369 yılında Aziz Bazil tarafından şimdiki Nevşehir yöresinde bulunan Kapadokya'daki Kaserya'da kurulmuştur. Bir şehir görünümündeki bu hospitalde çeşitli birimler farklı özür gruplarından insanlara hizmet sunmaktaydı. Bu birimlerden birisi körlere ayrılmış durumdaydı. İzleyen yıllarda hemen hemen her kilisenin ve özellikle her manastırın bu tür bakım işleriyle uğraşan yan hizmet birimleri oluşmaya başlamıştır. Manastırlara bağlı bu evlerde yolcular, yaşlılar, kötürüm ve körler bakım görmekteydi. Buralarda karınlarını doyurur, ufak tefek işler yaparlardı. Konuk olarak gelenlerin bazıları zaman zaman oralarda sürekli kalan insanlar haline gelmiştir. Keşişler ve rahibeler çevrelerindeki körlerin bakım işleriyle geniş ölçüde uğraşmış, onları bir araya toplamış, yardım etmiş, hatta bu kimselerden dini gruplar oluşturmuştur. Orta çağda özellikle körler için kurulmuş azilum denen sığınma yurtları da bulunmaktadır. Bu yurtlardan birincisi milattan sonra 5. yüzyılda Aziz Limnius tarafından Suriye sınırları içinde bulunan eski Sir Dağı'nda kurulmuştur. Aziz Limnius çevredeki dilenci körleri yaptırdığı çeşitli kulübelerde toplamış, zenginlerden sağladığı sadakalarla bakımlarını gerçekleştirmiş, körlere dini bilgiler ve ilahiler öğretmiştir. Aziz Bernard Fransa'da benzer bir yurt kurmuştur. Burada yaşayan körlere dini bilgiler öğretmiş, kiliselerde şarkı söyleyen korolar oluşturmuştur. Kısa zamanda bu tip kuruluşlar bütün Akdeniz şehirlerine yayılmıştır. 9. yüzyıl başlarına ait Gragaons adlı belgelerden ve 1280 tarihli bir başka eserden, İskandinav ülkelerinde o tarihlerde muhtaçların korunup bakılması için benzer kurumların bulunduğu anlaşılmaktadır. Ksenokeionlar, yani kısaca Ksenon denen kurumlar, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'te, yani İstanbul, açılmıştır. İmparator 1. Justinianus yoksullar için bu tür kurumlar oluşturmuştur. Hasta ve düşkün yaşlıların barındığı Gerontokomion denen yurtların yanı sıra tövbe etmiş fahişelerin kaldığı manastıra benzer yurtlar da hizmet vermekteydi. Anna Komnena milattan sonra 1110 yılına doğru Sarayburnu Topkapı Sarayı yöresinde bir Orfanotrofeion yetimhane yaptırmıştır. Başlı başına bir şehir görüntüsündeki bu yetimhanede barınan fakir ve sakatların ihtiyaçlarını rahipler karşılamaktaydı. Kurumun masraflarını karşılamak üzere çeşitli arazi gelirleri ve vakıf akarları tahsis edilmiştir. Pantokrator Manastırı'nın 1136 yılında düzenlenen vakfiyesine, yani vakıf senedi, göre burada bir hastane ve bir yaşlar yurdu bulunmaktaydı. Hastanedeki yatakların 10'u yaralılara, 10'u göz hastalarına, 10'u iç hastalıklarına, 8'i diğer hastalara ve 12'si kadınlara ayrılmıştı. Ayrıca her koğuşta acil vakalar için bir yatak bulunduruluyordu. Bunun yanında 6 yatak yatağa bağımlı kimselere tahsis edilmişti. Toplam 60 yataklı hastanedeki hekim ve bakım personelinin sayısı hasta sayısından fazlaydı. Hastanenin yanındaki yaşlılar yurdunda 24 yatak vardı. Şehrin başka bir yerinde akıl hastaları için bir bakım merkezi kurulmuştur. Hristiyanlığa ait hastaneler tıbbi kuruluşlar olmanın yanı sıra yaşlılar, sakatlar ve kimsesizler için sığınma olanağı sağlayan çok amaçlı kurumlar niteliği göstermekteydi. Konstantinopolis, yani İstanbul şehrindeki Balıklı Rum ve Yedikule Ermeni hastaneleri ile Katolikler tarafından kurulan hastanelerde de bu gelenek yaşatılmıştır. 7 Nisan 1203 tarihinde 4. Haçlı Seferi'ne çıkan Latinlerden oluşan kalabalık Hristiyan ordusu 1204'te Konstantinopolis'te yönetimi ele geçirmiş, Bizans kiliselerine el koymuş ve batıdan gelen pek çok Hristiyan tarikatı kentte hastane ve bakım evi açmaya başlamıştır. Manuel Komnenos 1143-1180 tarafından kurulan Aziz Jan ve Aya Irini ile Ayasofya arasında yer alan Aziz Samson Ksenonları önceleri Bizanslar tarafından yönetilirken 1204 yılından itibaren Haçlıların yönetimi devralmasıyla papalığa bağlanmıştır. Aziz Samson Ksenonu Konstantinopolis'in en tanınmış düşkünler yurdu durumundaydı. Haçlıların çekilmesiyle 14 Ağustos 1261 tarihinde İstanbul'a dönerek Bizans İmparatorluğu'nu devralan Mihail Paleologos hayır işlerine çok önem vermiş, hatta Aziz Paul Hastanesi'ne bir ilkokul ve çocuk pansiyonu inşa ettirmiştir. 19 Mart 1277 tarihli emirnamesiyle İstanbul'da bakım evleri kurulmasına izin vermiştir. Bu evler balık pazarından uzanan caddedeki süngerciler, mermerciler ve mumcuların olduğu yere yakındı. Bunun yanında Venedik tacirleri kendilerine ayrılan 25 evde ücretsiz olarak barınmaktaydı. Yıldırım, 1996, sayfa 2. 15-20'ler evi. Orta çağda körler için ortaya çıkmış sığınma kurumlarının en tanınmışı Paris'te bulunan 15-20'ler evidir. Kral 9. Louis tarafından 1254 ya da 1260 tarihinde kurulmuştur. Bazı yazarlar bu kralın 300 körü bir araya getirerek neden böyle bir kurum oluşturma ihtiyacı duyduğunu tam olarak anlayamadıklarını belirtmektedir. 1254 tarihinden önce de var olması muhtemel bu kurumun kayıtlarında nasıl kurulmuş olduğuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bir görüşe göre kral savaşta gözlerini kaybetmiş askerleri için bu kurumu oluşturma gereği duymuştur. Diğer bir görüşe göre kral bir Haçlı seferi sırasında Eyyubilere esir düşmüştür. Serbest bırakılması için Eyyubi Sultanı'nın istediği fidyenin ödenmesinin geciktiği her gün için 20 Haçlı esirinin gözüne mil çektirileceği söylenmiştir. İstenen fidye 15 gün gecikince kör edilen esir sayısı 300'ü bulmuştur. Kral Paris'e dönünce kendisi yüzünden gözlerinden olan 300 askeri için 15-20'ler evini kurdurmuş, bu kuruma geniş olanaklar ve vakıflar bağışlamıştır. Kurum kayıtlarında bu olayla ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Zaten kuruluşuna ilişkin anlatılan bu olay ilk olarak 1499 yılında Papa'ya yazılan bir yardım isteme mektubunda yer almıştır. Başka bir söylentiye göre Haçlı seferlerine katılan askerlerin sıcak Müslüman ülkelerden taşınan trahom hastalığıyla kör olan askerler tarafından kurulmuş olduğu, ancak Kral 9. Louis tarafından genişletildiği de söylenmektedir. Kurumun adında geçen 15-20'ler rakamlarının sadece kurumun personel sayısını ifade etmek için kullanıldığını ileri sürenler olmuştur. Önceleri sadece erkeklerin kabul edildiği bu kuruma sonradan kadınlar da alınmıştır. Kurumda yaşamak üzere başvuran her erkek ve kadın tüm varlığını kuruma bağışlayarak burada yaşamaya başlardı. Kaydedilen kişiler kurumun çeşitli vakıflarından sağladığı gelirle yaşamının sonuna dek bakılır, öldükten sonra mal varlığı kuruma kalırdı. Bu kişiler kendi aralarında evlenebiliyor, doğan çocuklarını belli bir yaşa kadar yanlarında tutabiliyorlardı. Kral tarafından kurumun işlerini takip etmek üzere bir yönetici ve bir rahip atanırdı. Yöneticiye bağlı bir iş takipçisi ve 5 yeminli yardımcısı bulunurdu. Buna karşın genel olarak önemli kararları alma yetkisi kurumda yaşayan kör cemaate aitti. Bu nedenle körler örgütlerinin tarihini inceleyenler, kitabın önceki kısımlarında eski Çin'i anlatırken değinilen körler loncasından sonra onların kendi örgütü niteliğini taşıyan en önemli kuruluş olarak 15-20'ler evini gösterirler. Genel olarak kararlar cemaat tarafından alınmakla birlikte zaman zaman bu yetki gözleri gören yöneticiler tarafından da kullanılabilmiştir. Zamanla dini yönden oldukça tanınmış bir yer haline gelmiştir. Bir zamanlar bu kurumun kilisesinin bahçesine soylu ailelerin gelip gittiği belirtilmektedir. Bu sayede kurum son derece zenginleşmiştir. Mevcut mülk ve gelir kaynaklarına ek olarak çevredeki bazı yerleri de satın almışlar, bu satın aldıkları yerler sonradan önemli ölçüde değer kazanmıştır. Kral bu kurumu her türlü vergiden muaf tutmuş ve kuruma sığınma yurdu statüsü tanımıştır. Böylece kurumda barınanlar sığınmacı statüsüne sahip olmuştur. Bu statü kurumda yaşayan kimselerin çeşitli suçlamalarla karşılaştığında tutuklanmaması ve dokunulmaz kişiler olmasını sağlıyordu. Zaman içinde başa gelen krallar bu kuruma ek bazı ayrıcalıklar tanımıştır. Böyle olmakla birlikte sonraki yüzyıllarda kurum sık sık mali sıkıntılar yaşamış, bu nedenle kurum sakinleri yer yer dilencilik yaparak kurumu yaşatmaya çalışmıştır. Kurum sakinleri kuruma ait bir üniforma giyerdi. Bu üniforma uzun, mavi renkteydi ve göğsünde bir zambak resmi bulunuyordu. Kurum sakinleri birbirine kardeş diye seslenirdi. Her yeni gelen kurallara bağlı kalacağına, kurum içindeki sırları dışarı vermeyeceğine, bazı dini işleri yerine getireceğine ve kendisine verilecek başka işleri yapacağına yemin ederek girerdi. Kral 16. Louis zamanında kuruma ait mülkler satılmış ve böylece kurum büyük ölçüde gelir kaynaklarından yoksun kalmıştır. Durumları bozulan kurum sakinleri çok elverişsiz koşullarda yaşamak zorunda kalmıştır. Fransız ihtilali sırasında başa gelen Burjuva hükümeti durumda bazı iyileştirici önlemler almışsa da bir kez bozulan kurum bir daha eski haline gelememiştir. Yüzyıllardır kilisenin önemli bir hayır kurumu olma özelliğini sürdürmüş bu kurumun son yıllarda işlevi farklılaşmış, aileleriyle birlikte körlerin ömür boyu yaşayabileceği bir yer olma özelliğinin yanı sıra Avrupa'nın en ünlü göz kliniklerinden biri haline gelmiştir. Başta Fransa ve Belçika olmak üzere pek çok ülkede benzer tarzda çalışan aciz yurtları açılmıştır. Orta Çağ'da aciz yurtlarının dışındaki körlerin durumu. Orta Çağ'da Avrupa'daki körlerin büyük bir bölümü aciz yurtlarında barınma olanağı bulabiliyordu. Öncelikle bu yurtlar kalabalık kör nüfusun tamamını barındırabilecek kapasitede değildi. Körlerin pek çoğu bu kurumların öngördüğü koşulları taşımıyordu. Bu koşulların başında işlenen bir cinsel suç yüzünden gözlerin kör olmamış olması gerekiyordu. Kaldı ki o devirlerde aralarında dini kurumların da yer aldığı hiç kimse ya da hiçbir kuruluşun kaynakları bütün körlere ve muhtaçlara yetecek düzeyde değildi. Bu nedenle körlerin çoğunluğu bu kurumların dışında kalmış, yaşamı evsiz, barksız, gezgin, dilenci ve müzisyen şeklinde sürdürmek durumunda olmuştur. Üstelik var olan aciz yurtları bile gelir sağlamak için yurtta kalanları dilenciliğe teşvik etmiştir. Orta çağın sonlarına doğru kilisenin gücü azalmış ve körlere sağlanan sistematik yardım ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiş, körler daha önceleri görülmemiş oranda başıboş kalmıştır. Kendileriyle ilgilenecek kişi ve kurum bulamaz hale gelmiş olan körler toplu olarak gürültülü bir şekilde dolaşıp dilencilikle geçimlerini sağlamıştır. Dilenciliğin yanı sıra müzik ve şiir, körlerin ekonomik bağımsızlık elde ettiği önemli uğraşlar olarak yüzyıllardır sürdürüle gelmiştir. Körlerin bu uğraşlarına kitabın önceki bölümlerinde eski Mısır, Çin ve antik Yunan'da rastlandığı şekliyle yer verilmişti. Benzer durumlar ilk çağda Keltler arasında da görülüyordu. Kör şair ve müzisyenler, tanrılar ve savaşlarda kahramanlıklar gösteren kimselerle ilgili övgü dolu şiirler okuyor, menkıbeler anlatıyor, şarkılar söylüyor, düşmanlara karşı halkın yurtseverlik duygularını kamçılıyorlardı. Örneğin milattan sonra 3. yüzyılda ortaya çıkan Ossian efsanesi bu şekilde doğmuştur. Ossian uzun ve başarılı bir askerlik mesleğinden sonra gözlerini kaybetmiştir. Anlatıldığına göre oldukça başarılı ve çok yönlü bir şairdir. Orta Çağ Avrupa'sındaki kör ozanların en tanınmışı azizlik mertebesine ulaşmış ve 11. yüzyılda ozanların piri olarak görülmeye başlanan Harveus'tur. Ölümünden yüzyıllar sonra bile unutulmayan bu halk ozanı söylendiğine göre doğuştan kör bir kimsedir. Avrupa'yı köy köy, kasaba kasaba dolaşmıştır. Bir köyden bir köye beyaz köpeğiyle gider, gittiği yerlerde çevresini çocuklar sararmış. Aziz Harveus'a doğaüstü bir takım güçler de atfedilmiştir. Örneğin ölülerle konuşması, şarkılarının güzelliğiyle vahşi hayvanları uslandırma yeteneği gibi. Britanni'de bir manastır bulmuş ve çevredeki çocukları burada eğitmiştir. Ne zaman doğduğu bilinmemekle birlikte 6. yüzyılın ortalarında ölmüş olduğu sanılmaktadır. Harveus ile ilgili bilgiler Nantes Katedrali'nde saklanmış, ancak Fransız ihtilali sırasında bu bilgiler kaybolmuştır. Körtlih, 1975 sayfa 7. O devirlerde hemen hemen her kasabada, her köyde ve her kentte bu şekilde sokak çalgıcılığı yaparak geçimini sağlayan pek çok kör bulunuyordu. Kilisenin etkisinin ve gücünün azalmaya başladığı, hizmetlerin eş güdümünü eskisi kadar başarıyla yerine getiremediği bu karanlık dönemlerde körlerin çoğunluğu dilencilikle geçiniyordu. Bu dilencilerin yaşama koşulları oldukça kötüydü. Hatta körlere onları küçük düşürecek elbiseler giydirilerek panayırlarda birbirleriyle dövüşmeleri istenir ve böylece görenler için eğlence yaratılmış olurdu. Bu gibi oyunların Paris, Venedik, Augsburg gibi şehirlerde yaygın olduğu bilinmektedir. Kuşkusuz bu gibi durumların o devirlerde körlerin aşağılandığı, onlara acımasız duygularla yaklaşıldığını ortaya koyan önemli kanıtlardır. İlahi Komedya'nın yazarı Dante, 1265-1321, bu ünlü yapıtında o devirlerde bu tür durumların nedenli yaygın olduğunu gösterircesine, kiliselerin çevresindeki dilencileri canlı bir şekilde tasvir etmiştir. Dante, 1865, sayfa 104-107. İlahi Komedya ile körlerin bir başka tür ilintisine kitabın ilerideki bir bölümünde ayrıca yer verilecektir. Hollandalı ünlü ressam Peter Bruegel, 1525-1569, halen İtalya'nın Napoli kentindeki Ulusal Müze'de sergilenen bir tablosunda körlerin bu sefil durumunu canlı bir şekilde göstermektedir. Bu tabloda çok kötü görünüşlü 5 kör dilenci bir hendeğe düşmüş, birbiri ardında durmakta, öndekinin omzundan tutmaktadır. Yüzlerinde çektikleri acı ve içinde bulunulan sefalet okunmaktadır. Duruşları da bu ifadeyi güçlendirici bir manzara ortaya koymaktadır. Resim bütünüyle hüzün verici bir nitelik taşımaktadır. Bu tablonun yapılışından bu yana 400 yıldan fazla geçmiş olmasına karşın resim o denli gerçeğe uygun ve ayrıntılıdır ki, bir Fransız göz hastalıkları uzmanı her bir dilencinin hangi hastalıktan dolayı kör olduğunu çıkarabilmiştir. Ayrıca halk arasında bu resim, örneğin İngilizce'de tercüme edildiği şekliyle, kör köre rehberlik ederse gidecekleri yer hendek olur şeklindeki bir sözü resimlemiş gibidir. Orta Çağ'da kör loncaları. Orta Çağ Avrupa'sına damgasını vurmuş feodalizm döneminde kişilerin toplum içinde yaşamı sürdürebilmesi, bir aileye, herhangi bir başka oluşuma ait olunmasına bağlıydı. Tarihçi Louis Manfred'e göre, Orta Çağ'da herhangi bir gruba bağlanmamış bir kimsenin sonu ya sürgün ya da ölümdü. Bütün zorluklarına karşın kişi yaşamını sürdürmeyi başarabilmişse, hırsızlar, haydutlar çetesi bile olsa bağlanacağı bir grup arardı. Kişinin içinde tanımlandığı yapılar arasında birlik, malikane, manastır ve lonca gibi insanların bulunduğu ortamlar sayılabilir. Bu tür oluşumların dışına güvenli bir ortam ve ortak bir yaşantının getirdiği zorunlulukları tanımayan hiçbir özgürlük o devirlerde mevcut değildi. Varlıklı ya da özürü bulunmayan kimseler için bile ait olunan bir grubun bulunmadığı ortamların dışında güvenli bir ortam bulunmazken, körler için güvenli ortamların bulunduğunu söyleyebilmek mümkün değildi. Bir önceki bölümde o devirlerde körlerin elverişsiz yaşantısına yer verilmişti. Matson, 1990. Feodalist toplum düzeninin en belirleyici özelliklerinden birisi hemen hemen tüm esnaf ve zanaat türlerinin oluşturmuş olduğu loncalardır. Orta çağdaki iş ve meslek örgütü şeklinde tanımlayabileceğimiz loncalar, üyeleri arasında dayanışmayı sağlamakta, temsil ettiği meslek grubunun uyması gereken kuralları ve ahlaki normları geliştirmek ve uygulamak gibi işlevleri yerine getirmekteydi. Her kişi kolay kolay loncaya alınmaz, çok sert olan kurallara uyabileceğine kanaat getirilen kişiler, çeşitli sınavlardan sonra ancak loncaya girebilirdi. Lonca üyesi kişiler toplumda ayrıcalıklı kimseler olarak saygı görürdü. Yukarıda belirtildiği gibi Hristiyanlığın ilk dönemlerinde kilise tarafından geniş ölçüde bakımı sağlanan körler, kilisenin etkisinin azalmasıyla kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalmıştır. Bu durumdaki pek çok kör kimse feodalist dönemde giderek gelişmekte ve etkinliği artmakta olan toplumun diğer kesimlerinde ortaya çıkmış, lonca benzeri oluşumlara yönelmiş, kendi aralarında birleşerek böyle bir oluşum şeklinde nitelenebilecek örgütler oluşturmuştu. Tarihte bu örgütlere o devirlerdeki diğer bazı örgütler gibi kör biraderler örgütleri denmektedir. Orta çağda daha önce çalışma şeklini anlattığımız loncaya ek olarak Çin'in bazı şehirlerinde körlerden oluşan büyük gettolar bulunuyordu. Körler burada barınır, yiyeceklerini ortak olarak sağlardı. Ayrıca körlerin Çin'in oldukça dağınık olan yerleşik birimlerinde çeşitli tarım işleriyle uğraştığı da bilinmektedir. Getto tarzı oluşumlara Avrupa'nın çeşitli yörelerinde de rastlanmaktadır. Örneğin Rusya'da orta çağın ortalarında körler şirket adı verilen gruplar halinde örgütlenmişti. Bu gruplara üye olan körler diğer insanlarla ilişkilerinde son derece ciddi bir görüntü sergiler ve asla gülmezlerdi. Bu gruplardan oluşan bir yüksek kurul bir başkan seçer ve bu başkan kişileri cezalandırma yetkisine sahip olurdu. Körlerin nerelerde dileneceğine karar verir, grupların üyeleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözerdi. Bu örgütlere bağlı körlerin kendi aralarında konuştuğu Gegovatska adında özel bir dilleri vardı. Böylece başkaları hiçbir şey anlamadan kendi aralarındaki haberleşmeyi gerçekleştirebiliyorlardı. Bu şirketler yoluyla dilencilik faaliyetlerini kendileri yönetiyor, kurallar geliştiriyor, böylece faaliyeti tekerleri altında en fazla kar getirecek şekilde yapmayı güvence altına almış oluyorlardı.